Ayrım 36.
Neden yaptın bunu Boromir, dedi Frodo. Ben de bu yerden nefret ediyorum ve korkuyorum. Korktuğumun ne olduğunu da bilemiyorum. Kurtlardan değil, kapıların arkasındaki karanlıktan da değil. Başka bir şeyden. Gölden korkuyorum. Gölü uyandırma. Keşke şuradan gidebilsek, dedi Merry. Gandalf bir an önce bir şeyler yapsa ya, dedi Pippin. Gandalf onlara hiç kulak asmıyordu. Ya çaresizlik ya da kaygılı düşünceler içinde başı öne eğik öylece oturmaktaydı. Kurtların kasvetli ulumaları bir kez daha duyuldu. Sudaki halkalar büyüyerek yakınlaştı. Bazıları kıyıya çarpmaya başlamıştı bile. Hepsini yerinden uğratan bir sıçramayla aniden ayağa kalktı büyücü. Gülüyordu. Buldum, diye bağırdı. Elbette, elbette. Cevabı bulunan bütün bilmeceler gibi. Saçmalık derecesinde basit. Asasını alarak kayanın önünde durdu ve berrak bir sesle konuştu. Mellon. Yıldız kısaca parıldayıp tekrar soldu. Sonra o ana kadar ne bir çatlak ne ek yeri görülen kayada büyük bir kapının hatları sessizce ortaya çıktı. Kapı yavaş yavaş ortadan ayrıldı ve her iki kanat duvarlara dayanıncaya kadar santim santim dışarı doğru açılmaya başladı. Açıklıktan yukarıya doğru dimdik tırmanan gölgeli bir merdiven göründü. Fakat en aşağıdaki basamaklardan hemen sonra başlayan karanlık geceden de derindi. Grup hayretle baka kaldı. Meğerse yanılıyormuşum, dedi Gandalf. Gimli de yanılmış. Olacak şey değil ama Merry haklıymış meğer. Açma sözü orada, kemerin üzerinde yazılı işte. Dost deyiver, öyle gir, diye tercüme etmeliydik bunu. Dost sözcüğünün elfçesini söylememle birlikte kapılar açılıverdi. Çok basit. Kuşkulu günlerde yaşayan irfanı bol bir Arif için fazla basit. O günler daha mutlu günlerdi. Evet, artık gidelim. Kararlı bir şekilde yürüyüp en alttaki basamağa adımını attı. Fakat tam o anda birkaç şey birden oldu. Frodo bir şeyin ayak bileğini kavradığını hissetti ve bağırarak yere düştü. Midilli Bil deli gibi bir korku çığlığı kopartıp tabanlarını yağlayarak göl kenarından karanlığa doğru fırladı. Sam onun arkasından seyirtti ama Frodo'nun çığlığını duyunca bir yandan ağlayıp bir yandan lanetler okuyarak tekrar geri koştu. Diğerleri telaşla geri bakınca sanki bir sürü yılan gölün güney ucundan o yana doğru yüzüyormuş gibi suların kaynaşmaya başladığını gördüler. Sudan sürünerek açık yeşil, parlak ve ıslak, uzun yılan kavi bir dokungaç çıkmıştı. Parmaklı ucu Frodo'nun ayağını yakalamış, onu suya doğru çekiyordu. Dizleri üzerine çöken Sam, elindeki bıçağı hırsla kola batırmaktaydı. Kol Frodo'yu bıraktı. Sam imdat çığlıkları atarak Frodo'yu kıyıdan içeri çekti. 20 kol daha çıktı dalgacıklar yaratarak. Karanlık su kaynadı. Etrafı bir leş kokusu sardı. ''Kapıya, merdivenlerden yukarı, çabuk!'' diye bağırdı Gandalf geriye sıçrayarak. Sam'den başka herkesi toprağa mıhlamıca benzeyen dehşetten çıkarıp grubu ileri doğru sürdü. Kıl payıyla kurtuldular. Sam ile Frodo ancak bir iki basamak çıkmışlardı. Gandalf da daha yeni tırmanmaya başlamıştı ki el yordamıyla ilerleyen dokungaçlar dar kıyı şeridinde kıvıldanarak kaya duvarı ve kapıları yoklamaya koyuldular. Biri yıldız ışığında ıslak ıslak parlayarak kıvrım büklüm eşiği tırmandı. Gandalf dönüp duraksadı. Ama eğer hangi sözcüğün içeriden kapıları kapatacağını düşünüyor idiyse boşuna zahmet etmişti. Boğum boğum bir sürü kol her iki yanından kapıları kavradı ve korkunç bir güçle savurarak çekti. Kapılar çatırdayan bir yankıyla çarparak kapandı. Göz gözü görmez oldu. Ardından kalın kayaların gerisinden parçalanma ve çarpma gürültüleri duyuldu. Frodo'nun koluna yapışmış olan Sam, zifiri karanlıkta bir basamağa çöküp kaldı. ''Vah garibim Bil!'' dedi hıçkırıklı bir sesle. ''Vah garibim Bil! Kurtlarla yılanlar! Ama yılanlar artık canına tak!'' dedirtti. ''Seçmek zorundaydım Bay Frodo. Seninle gelmek zorundaydım.'' Gandalf'ın basamaklardan geri inip asasını kapılara değdirdiğini duydular. Taşlarda bir titreşim oldu. Basamaklar sarsıldı ama kapılar açılmadı. ''Bak sen!'' dedi büyücü. ''Arkamızdaki çıkış artık kapalı. Tek bir çıkış yolu var. O da dağların diğer tarafında. Gelen seslere bakılırsa korkarım kapının arkasına kayalar yığıldı ve ağaçlar köklenip devrildi. Üzüldüm. Çünkü ağaçlar çok güzel ve çok görmüş geçirmişlerdi. Daha ayağım suya ilk değdiği andan itibaren korkunç bir şeylerin yakında olduğunu hissetmiştim, dedi Frodo. Neydi o şey ya da birden çok muydular? Bilmiyorum, diye cevap verdi Gandalf. Fakat bütün kollar tek bir amaçla yönlendiriliyorlardı. Dağların altındaki karanlık sulardan bir şey sürünüp çıkmış ya da çıkartılmış. Dünyanın derin yerlerinde orklardan daha eski ve daha iğrenç şeyler vardır. Gölde yaşayan her neydiyse grup içinde ilk Frodo'yu yakalamış olduğu hakkındaki düşüncelerini ise seslendirmedi. Boromir kendi kendine mırıldandı. Fakat yankılar yaratan taşlar sesi çoğaltıp herkesin duyabileceği kaba bir fısıltı haline getirdi. Dünyanın derin yerlerinde, ve istemesem de oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bu ölümcül karanlıkta bizi kim yönlendirecek? Ben, dedi Gandalf. Ve Gimli de benimle birlikte yürüyecek. Asamı takip edin. Büyücü önlerine düşüp koca basamaklardan tırmanmaya başlarken asasını havaya kaldırdı ve asanın ucunda hafif bir ışıltı belirdi. Geniş merdiven sağlam ve hasarsızdı. İrili ufaklı 200 basamak saydılar ve merdivenlerin tepesinde karanlığa doğru uzayıp kaybolan düz bir zemine açılan kemerli bir geçit buldular. Yemek odasını bulamadığımıza göre burada merdiven sağanlığında biraz oturup dinlenelim ve bir şeyler yiyelim, dedi Frodo. Kendisini yakalayan kolun dehşetini üzerinden atmaya başlamış ve birdenbire büyük bir açlık hissetmişti. Bu teklif herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Loş ışıkta belirsiz silüetler olarak üst basamaklara oturdular. Yemeklerini yedikten sonra Gandalf üçüncü kez her birine Ayrık Vadi'nin Miruvor'undan birer yudum daha verdi. Uzun süre dayanmayacak korkarım, dedi. Fakat sanırım kapıdaki korkudan sonra buna ihtiyacımız vardı. Ve eğer şansımız çok yaver gitmezse diğer tarafı görünceye kadar her damlasına ihtiyacımız olacak. Suyu da dikkatli kullanın. Madenlerde bir sürü akarsu ve kuyu vardır ama bunlara yaklaşmamak gerekir. Ta Gölgeli Dere Vadisi'ne ininceye kadar tulumlarımızı ve şişelerimizi doldurma fırsatı bulamayabiliriz. O ne kadar sürer diye sordu Frodo. Bir şey söyleyemem, dedi Gandalf. Bu ayrı ayrı birçok ihtimale dayanıyor. Fakat bir aksilik olmaz, yolumuzu da kaybetmez dosdoğru gidersek 3 ya da 4 yürüyüşlük yolumuz var tahminimce. Batı kapısından doğu kapısına olan mesafe kuş uçuşu 40 milden az olmaz. Yolda muhtemelen oldukça dolambaçlıdır. Pek kısa bir moladan sonra tekrar yollarına koyuldular. Hepsi yolculuğu mümkün olduğunca çabuk bitirme konusunda hevesliydi ve yorgun oldukları halde birkaç saat daha yürümeye gönüllüydüler. Gandalf gene önden yürümekteydi. Sol elinde ancak ayağının dibini aydınlatabilen parıltılı asasını taşıyordu. Sağ elinde ise kılıcı Glamdring vardı. Arkasından loş ışıkta başını sağa sola çevirdikçe gözlerinde ışıklar çakan Gimli geliyordu. Cücenin arkasında Frodo yürüyordu. O da kısa kılıcı Sting'i çekmişti. Sting ile Glamdring'de ışıltı yoktu. Bu da gönülleri biraz ferahlatıyordu. Çünkü kılıçlar eski günlerdeki elf demircilerin eseri olduğundan etrafta orklar varsa soğuk bir ışıkla parlarlardı. Frodo'nun arkasından Sam, onun da arkasından Legolas, genç hobbitler ve Boromir geliyordu. En geride karanlıkta ise sert ve sessiz Aragorn vardı. Geçit birkaç kere sağa sola döndükten sonra aşağı doğru alçalmaya başladı. Uzun bir süre muntazaman aşağı doğru inip nihayet tekrar bir düzlüğe çıktı. Hava sıcak ve boğucu olmaya başlamıştı ama pis değildi ve zaman zaman görmekten çok sezebildikleri duvar aralıklarından yayılan daha serin hava akımlarını yüzlerinde hissediyorlardı. Bu açıklıklardan bir sürü vardı. Frodo büyücünün asasının soğuk ışığında her iki yanda hayal meyal merdivenler, kemerler, yukarı doğru giden veya dimdik aşağı inen veya sadece bomboş bir siyahlığa açılan başka geçitler ve tüneller seçebiliyordu. Hepsi öyle karmakarışıktı ki hatırlamak söz konusu bile olamazdı. Gimli'nin Gandalf'a çok az yardım oluyordu. Belki en büyük faydası da sağlam yüreğiydi. En azından o, diğerlerinin çoğu gibi zifiri karanlığın kendisinden rahatsız olmamıştı. Hangi yolu seçecekleri konusunda bir kuşku oldu mu büyücü ona danışıyordu genellikle. Fakat son sözü söyleyen hep Gandalf'tı. Daha soyundan gelen cücelerden olsa da Moria madenleri Gloin oğlu Gimli'nin hayal gücünün ötesinde engin ve karmaşıktı. Gandalf'a ise uzun bir zaman önce yapılan bir yolculuğun uzak hatıraları o anda pek fayda vermiyordu. Fakat karanlığa ve yolun tüm dolambacına rağmen ne yana gitmek istediğini biliyor, hedefine doğru giden bir patika olduktan sonra hiç tereddüt etmiyordu. Korkmayın, dedi Aragorn. Normalde daha uzun süren bir ara vermişlerdi. Gandalf ile Gimli bir köşede fısıldaşıyordu. Diğerleri ise endişeyle bekleyerek arkada toplaşmıştı. Korkmayın. Gerçi hiçbiri bu kadar karanlık değildi. Ama onunla çok yolculuk yaptım ben. Ayrık Vadi'de benim gördüklerimden çok daha büyük kahramanlıklarının öyküleri anlatılır hep. Bulunacak bir yol varsa muhakkak bulur. Tüm korkularımıza karşın bizi buraya soktu. Ama tekrar çıkmamızı da sağlayacaktır. Kendisi için bedeli ne olursa olsun hem de. Zifiri karanlık bir gecede evinin yolunu bulma konusunda Kraliçe Beretuyel'in kedileri bile onunla boy ölçüşemez. Grubun böyle bir rehbere sahip olması büyük şanstı. Ellerinde ne yakacakları ne de meşale yapabilecekleri araçları vardı. Can havliyle kapılardan girdikleri sırada birçok şeyi geride bırakmışlardı. Fakat ışık olmasaydı bir felakete uğramaları uzun sürmezdi. Karşılarına hem aralarından bir seçim yapmaları gereken birçok yol çıkıyordu, hem de yolları boyunca birçok yerde geçerken ayak seslerinin yankılandığı delikler, çukurlar, dipsiz kuyular. Duvarlarda ve yerde yarıklar, dar boğazlar vardı ve arada sırada tam adımlarının önünde bir çatlak açılıveriyordu. Bunların içinde en büyükleri boylamasına 2,5 metreye yakındı ve Pippi'nin o korkunç yarığın üzerinden atlayacak kadar cesaret toplaması bayağı zor olmuştu. Ta aşağılardan sanki derinliklerde devasa bir değirmen dönüp duruyormuş gibi çalkalanan suyun sesi duyulabiliyordu. İp diye mırıldandı Sam. Yanıma almazsam lazım olacağını biliyordum. Tehlikeler sıklaştıkça yürüyüşleri de yavaşladı. Daha şimdiden dağların köklerine doğru ağır adımlarla ezelden beridir yürümekteymişler gibi gelmeye başlamıştı. Yorgunluk sınırını çoktan aşmışlardı. Ama yine de herhangi bir yerde duraklama düşüncesi dahi bir rahatlık vermez gibiydi. Kurtuluşundan, yemek yiyip o bir yudum likörü içmesinden sonra Frodo'ya bir süre için şevk gelmişti. Fakat şimdi derin bir huzursuzluk, gitgide artan bir korku tekrar üzerine çöküyordu. Bıçak yarası Ayrık Vadide iyileştirilmişti ama geriye bir takım izler kalmıştı gene de. Görünmeyen şeyler konusunda duyuları daha keskin ve daha uyanıktı artık. Kısa bir sürede farkına vardığı şeylerden biri de karanlıkta belki bir tek Gandalf hariç tüm arkadaşlarından daha iyi görebildiğiydi. Ve her halükarda yüzüğün taşıyıcısıydı o. Zincirinin ucunda göğsünde asılıydı ve zaman zaman taşınması çok zor bir yük oluyordu. Önlerinde bekleyen ve arkalarından gelen kötülüklerin varlığını kesin olarak hissedebiliyordu Frodo. Ama bir şey söylemedi. Kılıcının kabzasına daha bir sıkı yapıştı ve sebatla yoluna devam etti. Arkasında kalan grup üyeleri nadiren o da ancak telaşlı fısıltılar halinde konuşuyorlardı. Kendi ayaklarının seslerinden başka ses yoktu. Gimli'nin cüce çizmelerinin tok gürültüsü, Boromir'in cüssesinin ağırlığını hissettiren yürüyüşü, Legolas'ın hafif adımları, Hobbit ayaklarının neredeyse duyulmayan pıtırtısı, arkada da Aragorn'un uzun adımlarının yavaş ve sağlam sesi. Kısa duraklamalarında arada bir görünmeyen bir suyun belli belirsiz tıpırtısından başka hiçbir şey duymuyorlardı. Yine de Frodo başka bir şey daha duymaya ya da duyduğunu zannetmeye başladı. Çıplak ayaklardan çıkan yumuşak ve hafif adım sesleri. Hiçbir zaman duyduğuna emin olabileceği kadar yüksek veya yakın olmuyordu bu ses. Fakat ilk duyduğu andan bu yana grup hareket ettiği müddetçe ses de aralıksız peşlerindeydi. Ama yankı da değildi. Çünkü onlar durduklarında o kendi başına biraz daha tıpırtısına devam ediyor, sonra kesiliyordu. Madenlere girdiklerinde gece çökmüştü. Sadece kısa bir iki mola vererek birkaç saat yürüdükten sonra Gandalf ilk ciddi engeliyle karşılaştı. Önünde üç ayrı geçide bağlanan geniş ve karanlık bir açıklık vardı. Geçitlerin hepsi aşağı yukarı aynı yöne, doğuya doğru ilerliyordu. Fakat sağ taraftaki geçit yukarı tırmanırken soldaki geçit aşağıya dalıyor, ortadaki ise muntazam ama çok dar bir koridor olarak düz gidiyor gibiydi. ''Burayı hiç mi hiç hatırlamıyorum.'' dedi Gandalf. Tereddütle kemerin altında durarak. Seçim yapmasını kolaylaştıracak bir işaret veya yazı bulmak ümidiyle asasını kaldırdı. Fakat bu tür bir şeyler yoktu görünürde. ''Bir karar veremeyecek kadar yorgunum.'' dedi, başını sallayarak. ''Ve sanırım hepiniz de en az benim kadar, belki benden de yorgunsunuzdur. Gecenin sonuna kadar burada konaklayalım. Aklınız karışmasın. Burası hep karanlıktır. Fakat dışarıda son demlerini yaşayan ay batıya doğru inmekte. Gecenin yarısı geçti.'' ''Zavallı Bill,'' dedi Sam. ''Acaba nerelerde? Umarım o kurtlara yem olmamıştır daha.'' Büyük kemerin solunda taştan bir kapı buldular. Kapı yarı yarıya kapalıydı fakat hafif bir dokunuşla hemencecik açıldı. Ardından kayaya oyulmuş geniş bir oda vardı göründüğü kadarıyla. ''Yavaş, yavaş!'' diye bağırdı Gandalf. Merry ile Pippin en azından açık geçitten daha fazla barınak hissi veren, dinlenebilecekleri bir yer bulmanın sevinciyle ileri doğru atılınca. ''Yavaş, henüz içeride ne olduğunu bilmiyorsunuz. Önce ben gireceğim.'' İçeri dikkatle girdi. Diğerleri de peşinden sıralandılar. ''İşte,'' dedi, zeminin tam orta yerini asasıyla işaret ederek. Ayağının dibinde bir kuyunun ağzına benzeyen büyük yuvarlak bir delik gördüler. Kenarlarındaki kırık ve paslı zincirler kara deliğin içine doğru iniyordu. Etrafına taş parçaları yayılmıştı. İçinizden biri buraya düşmüş. Ne zaman çarpacağını merak ederek hala dibe doğru iniyor olabilirdi, dedi Aragorn Merry'e. ''Bir rehberiniz varken bırakın önce o girsin.'' ''Burası o üç geçidi gözetim altında tutmak için yapılmış bir muhafız odasına benziyor,'' dedi Gimli. ''O delik de belli ki muhafızların kullanması için açılmış, taş bir kapakla örtülü bir kuyuymuş. Fakat kapak kırılmış. Hepimiz karanlıkta dikkatli olmalıyız.'' Pippin garip bir şekilde kuyunun cazibesine kapılmış gibiydi. Diğerleri battaniyelerini açıp duvar kenarlarında yerdeki delikten mümkün olduğunca uzakta yataklarını yaparken o deliğin kenarına kadar emekleyip içine baktı. Görünmez deliklerden Soğuk bir rüzgar yükselerek yüzüne çarpmıştı sanki. Ani bir dürtüyle elini uzatıp yerden bir taş buldu ve kuyuya bırakıverdi. Kalbinin atışlarını dinleyerek beklediği uzun saniyeler boyunca hiçbir ses çıkmadı önce. Neden sonra ta aşağılardan taş sanki mağara gibi bir yerde derin bir suya düşmüş gibi bir cup sesi duyuldu. Ses çok uzaktan gelmiş fakat kuyunun boş duvarlarında yankılanarak büyümüştü. Neydi o diye bağırdı Gandalf. Pippin yaptığını itiraf edince rahatladı ama kızmıştı ve Pippin gözlerinin çakmak çakmak olduğunu görebiliyordu. Tuğ ahmağı diye homurdandı. Bu ciddi bir yolculuk. Bir hobbit eğlenti yürüyüşü değil. Bir dahaki sefere kendini at kuyuya. Böylece bir daha başımıza dert de olmazsın. Artık sessiz ol. Birkaç dakika başka bir şey duyulmadı. Fakat sonra derinliklerden belli belirsiz vuruşlar yükseldi. Tom tap tap tom sesler durdu. Yankılar susunca bir kez daha tekrarlandı. Tap tom, top tap, tap tom. Bunlar fena halde bir çeşit sinyale benziyordu. Fakat bir süre sonra vuruşlar sustu ve bir daha duyulmadı. Ben bu işten bir gıdım anlıyorsam bu bir çekiç sesiydi dedi Gimli. Evet dedi Gandalf ve bu hiç hoşuma gitmedi. Bunların Peregrin'in sersem taşıyla ilgisi olmayabilir. Fakat büyük bir ihtimalle uyandırılmaması gereken bir şey uyanmış oldu. Rica ederim bir daha bu tür şeyler yapmayın. Daha fazla sorun çıkmadan biraz dinlenebileceğimizi umalım bari. Sen Pippin, ilk nöbeti alabilirsin. Mükafat olarak, diye de homurdanarak ekledi bir battaniyeye sarınırken. Pippin bedbaht bir şekilde kapının yanına oturdu sifiri karanlıkta. Ama bilinmedik bir şeyin kuyudan tırmanıp çıkacağından korktuğu için habire arkasına dönüp duruyordu. Bir battaniyeyle bile olsa deliği kapatabilmek isterdi. Fakat Gandalf uyuyor gibi görünse dahi ne kıpırdamaya ne de kuyuya yaklaşmaya cesareti vardı. Aslında hareketsiz ve sessiz yatsa da Gandalf uyumamıştı. Düşüncelere dalmış, daha önce madenlere yapmış olduğu yolculuğun her anını hatırlamaya çalışıyor, endişeyle bundan sonra hangi yolu seçeceğini ölçüp biçiyordu. Bu anda yanlış yola sapmak felaket getirebilirdi. Bir saat sonra kalkarak Pippin'in yanına gitti. ''Bir köşeye git de biraz uyu evlat.'' dedi müşfik bir tonda. ''Uyumak istiyorsundur sanırım. Ben gözümü bile kırpamıyorum. Bari nöbeti üstleneyim.'' ''Derdimin ne olduğunu biliyorum.'' diye mırıldanarak kapının yanına oturdu. ''Dumana ihtiyacım var. Kar fırtınasından önceki sabahtan beri tüttürmüyorum.'' Uykuya dalmadan önce Pippin'in son gördüğü şey, yere çömelmiş, yıpranmış ellerini dizlerinin arasında kor halinde bir yongaya siper eden büyücünün kara silüetiydi. Alevin titrek ışığında sivri burnu ve bir duman bulutu bir an görünüp kayboldu. Onları uykudan uyandıran Gandalf'tı. 6 saat kadar tek başına oturup nöbet tutmuş, diğerlerinin istirahatını bozmamıştı. Nöbet tutarken karara da vardım dedi. Orta yolun uyandırdığı hissi beğenmedim. Soldaki yolun da kokusunu sevmedim. Orada kötü bir hava yoksa ben de rehber mehber değilim. Sağ yolu seçeceğim. Tekrar tırmanmaya başlayalım artık. Verdikleri 2 kısa mola sayılmazsa 8 karanlık saat boyunca yürüyüşlerine devam ettiler. Hiçbir tehlikeyle karşılaşmadılar. Hiçbir şey duymadılar. Büyücünün bataklık alevi gibi alçala yüksele önlerinden ilerleyen ışığının solgun pırıltısından başka bir şey görmediler. Seçmiş oldukları geçit sürekli döne döne yukarı tırmanıyordu. Anlayabildikleri kadarıyla yol yukarı doğru büyük kavislerle ilerliyordu ve yükseldikçe de dikleşip genişlemekteydi. Artık 2 yanda diğer geçitlere veya tünellere bağlanan girişler yoktu. Zemin de çatlaksız, deliksiz, düz ve sağlamdı. Belli ki bir zamanlar önemli yollardan olan bir geçite rast gelmişlerdi ve ilk yürüyüştekinden daha hızlı ilerliyorlardı. Bu şekilde doğuya doğru kuş uçuşu bir 15 mil kadar gittiler. Gerçekte kat ettikleri yol ise en az 20 mil tutmuş olmalıydı. Yol yukarı doğru tırmandıkça Frodo'nun morali biraz yerine geldi. Ama yine de üzerinde bir sıkıntı vardı ve hala zaman zaman grubun arkasında, uzaklarda, kendi ayak seslerinin ve tıkırtılarının gerisinde onları izleyen ve hiç de yankıya benzemeyen bir ayak sesi duyuyor ya da duyduğunu zannediyordu. Hobbitlerin dinlenmeden gidebildiği kadar ilerlediler. Hepsi uyuyabilecekleri bir yer düşlemeye başlamıştı ki aniden sağdaki ve soldaki duvarlar yok oluverdi. Kemerli bir kapıdan geçip simsiyah boş bir alana çıkmışlardı anlaşılan. Arkalarında kuvvetli bir ılık hava akımı vardı. Önlerindeki karanlıksa soğuk soğuk yüzlerine geliyordu. Duraklayıp endişeyle birbirlerine sokuldular. Gandalf memnun görünüyordu. Doğru yolu seçmişim dedi. Sonunda oturulabilir yerlere yaklaştık ve sanırım artık doğu tarafından çok uzakta değiliz. Fakat fazla tırmanmışız. Eğer yanılmıyorsam gölgeli dere kapısından oldukça yüksekteyiz. Havanın serinliğine bakılırsa geniş bir salonda olmalıyız. Riskli gerçi ama azıcık gerçek ışık görmenin zamanı geldi. Asasını kaldırdı. Kısa bir an için şimşek gibi bir aydınlık çaktı. Büyük gölgeler belirip etrafa dağıldı ve bir saniye kadar başlarının üzerinde ta yukarıda taştan yontulmuş bir sürü muazzam direk tarafından taşınan geniş tavanı gördüler. Önlerinde ve her iki yanlarında kocaman boş bir salon uzanıyordu. Cam gibi cilalanmış pürüzsüz kara duvarlı ışıl ışıl pırıl pırıldı. Üç tane daha giriş gördüler. Üç simsiyah kemer. Biri tam önlerinde doğuya doğru, birer tane de her iki yanda, sonra ışık söndü. "Şimdilik bu kadarına cüret edebilirim," dedi Gandalf. Dağ tarafında kocaman pencereler vardı. Madenlerin üst kısımlarındaki aydınlığa doğru da hava bacaları açılırdı. "Sanırım artık onlara ulaştık. Ama dışarıda yine gece var. Yarın sabaha kadar emin olamayız. Eğer haklıysam yarın sabahın ilk ışıklarını görmemiz mümkün. Fakat bu arada daha fazla gitmesek iyi olur. Gelin dinlenebilirsek dinlenelim. Şu ana kadar her şey iyi gitti. Karanlık yolun büyük bölümünü açtık. Fakat henüz dışarıya ulaşmadık ve dünyaya açılan kapılara daha epey yolumuz var." Grup o geceyi mağara gibi kocaman salonda hava cereyanından korunabilmek için bir köşeye çekilip bir araya büzüşmüş durumda geçirdi. Doğudaki kemerli yoldan sürekli bir serin hava akımı var gibiydi. Yattıkları yerin dört bir yanında boş ve hudutsuz karanlık uzanıyordu. Kayaya oyulmuş salonların ve bitmek tükenmek bilmeden dallanıp budaklanan merdivenlerle geçitlerin yalnızlığında ve enginliğinde boğulmuşlardı. Hobbitlere karanlık söylentilerin ilham ettiği en çılgın hayaller bile Moria'nın gerçek dehşeti ve görkemi yanında hiç kalmıştı. "Vaktiyle burada ordu gibi bir kalabalık cüce ahalisi yaşıyordu herhalde," dedi Sam. "Ve de bunca işi yapabilmek için her biri 500 yıl köstebek gibi durup dinlenmeden çalışmış olmalı. Hem de sert kaya işçiliği yani. Bütün bunları ne zoruna yapmışlar? Bu karanlık deliklerde yaşamıyorlardı herhalde, değil mi?" "Bunlar delik değil," dedi Gimli. "Burası Cüce Gavuz'un büyük diyarı ve şehri. Ve eskiden burası karanlık değildi. Işıkla, ihtişamla doluydu. Şarkılarımızda da hala öyle hatırlanır." Ayağa kalkıp karanlıkta dikildi. Yankıları tavana doğru kaçışan derin bir sesle bir ezgi söylemeye başladı. "Dünya gençti, yemyeşildi dağlar. Lekelenmemişti ayın yüzü daha. Ne derelere isim konmuştu ne taşlara. Durin uyanıp tek başına dolaştığında. İsimsiz tepelerle vadilere isimler verdi. Henüz tadılmamış kuyulardan su içti. Eğilip baktığında ayna göle, gördü başının gölgesi üzerinde. Yıldızlardan yapılmış bir tacın belirdiğini. Sanki gümüş bir ipe dizilmiş mücevherler gibi. Dünya saftı, dağlar yüce mi yüce. O eski günlerde çok daha önce, devrilişinden Nargothrond'un yüce kralının ve göçmesinden Gondolin'in batı denizlerinin ötesine, saftı dünya Durin'in günlerinde.